İkinci ayrım. Aşk tanrıçası İnanna ve kutsal evlenme öyküsünün özeti. Sumer şairlerine göre tanrıça İnanna, toplumun süsü, Sumer'in neşesidir. Ay tanrısı Nanna'nın kızıdır. Akatlarda İştar, Musevilerde Astarte, Yunanlarda Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Venüs yıldızını temsil etmektedir. İnanna'yı Sümerliler yarattı. Kadınlarda izledikleri, görmek istedikleri bütün nitelikleri onun şahsında toplamışlar, onu yüceltmiş, ona tapmış ve hakkında yığınlarla şiir, hikaye yazarak ölümsüzleştirmişlerdir. O, güzelliğin, şuhun, çekiciliğin, şefkatin, hırsın, kavganın, önderliğin, kurnazlığın ve en önemlisi bereketin ve çoğalmanın sembolü olmuştur. Öykülerinde Habil'le Kain'in tartışmasını, Leyla ile Mecnun'un sevişmesini, çobanların erişilmesini, güç aşklarını, kadının fettanlığını, insafsızlığını, erkeğin hayranlığını, umarsızlığını, kardeş sevgisinin en yücesini görüyoruz. İnanna göğe, yere egemendi. Tanrıların en üstünü, en lille, istediğini yaptırmaya, en akıllısı Enki'yi aldatmayı başarmıştır. Aşkı ve seksiyle insanlara, doğaya yenilenme, çoğalma gücü vermiş, adına yapılan tapınaklarda onun yerine seks görevi yapmak için Sumer'in en saygın kadınları yarışmışlardı. Sumer şairlerinde ozanlarına bitmez tükenmez bir ilham kaynağı olmuş, onun için yazılan öyküler çivi yazısıyla ölmez kilden tabletler üzerine yazılarak zamanımıza kadar ulaşmıştır. Bu hikayeden en önemlisi ve en yaygın olanı İnanna ile çoban tanrısı Dimuzin'in ülkeye bereket sağlayan evlenmesidir. Sümer'de bereket kültü nasıl ve niçin doğmuştu? Sümer ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştu. Ürünler ne kadar bol olursa halkın zenginliği ve rahatı o kadar çok olacaktı. Ürünlerin bolluğu toprağın ve döl yatağının verimli olmasına bağlıydı. Bu da cinsel istek ve güç olarak olabilecekti. Sumerliler cinsel güce kalbin suyu demişlerdi. İsa'dan önce 3000 yıllarında Sumer düşünür ve din bilimcileri, Sümer'in önde gelen şehirlerinden Uruk'un baş tanrıçası olarak kabul ettikleri sevgi kaynağı, çekici ve fettan İnanna'yı kralları ile evlendirirlerse, onların verimlilik gücünün ülkelerine bolluk ve bereket getireceğini düşünmüşlerdi. Bunun için Sümer, kral listesine göre Uruk'un 4. kralı Dimuzi'ye çoban tanrısı yaparak tanrıçın İnanna ile evlenmek üzere seçilmişlerdir. Bundan sonra Sümer'in şair ve ozanları bu konuyu bazıları açık saçık olan yüzlerce satırlık şiirlerde anlatarak, çalgılar eşliğinde söyleterek dinlerinin önemli bir töresi haline getirmişlerdir. Kutsal evlenme öyküsü aşağıdaki bölümlerden oluşuyor. 1. Tanrıçanın Dimuzi'yi koca olarak seçmesi. 2. Evlenmeleri. 3. Tanrıçanın yer altına girmesi. 4. Tanrıçanın yer altından kurtulup yerine kocası Dimuzi'yi getirmesi. 5. Kocasını baştan çıkaran kızın öldürülmesi. 6. Dimuzi'nin yer altından çıkması. 7. Dimuzi'nin rüyası. 8. Dimuzi'nin tekrar yer altına götürülmesi. 9. Dimuzi'nin kız kardeşi, Tanrıça Geştina'nın kardeşi yerine yarım yıl yer altında kalmayı kabul ederek Dimuzi'yi yarım yıl için kurtarması. 10. İlkbaharda yer altından çıkan Dimuzi ile İnanna'nın birleşmesi. 11. Bu birleşmenin ülkenin kralıyla yüksek düzeyde bir rahibenin evlenmesiyle sembolize edilmesi ve bununla başlayan yeni yıl için kutlama şenlikleri. Bu evlenmeye ait birbirinden değişik şiirler var. Bunlar ya çeşitli ozanlar tarafından ya da çeşitli çağlarda yaratılan şiirler. Bunlardan birine göre İnanna ile çifti, çoban, balıkçı ve kuş avcısı evlenmek istiyor. İnanna evlenmeye hazır olunca onları çağırıyor. Çiftçi gelirken henüz biçilmiş arpa, çoban taze süt ve kaymak, avcı çeşitli kuşlar, balıkçı da sazan balığı getiriyor. Tanrıça bunların içinden çoban tanrısı Dimuzi'yi seçiyor. Başka bir şiire göre İnanna'nın kardeşi güneş tanrısı Utu, kardeşine Dümüz ile evlenmesini öneriyor. Tanrıça önce çifti Enkidu ile evlenmek istiyor. Sonra Dümüz'ü seçiyor. Dümüz'ü sevgilisinin kapısında kapının açılmasını beklerken İnanna annesinin Tanrıça Ningal'le ne yapması gerektiğini soruyor. O da kızına bu adamın iyi bir koca olabileceğini, giyinip süslenip kapıyı açmasını söylüyor. Tanrıça söyleneni yapıp kapıyı açıyor. Dümüz'ü kapıda onu bir ay gibi parlak görünce sarılıp öpüyor ve övgü dolu sözler söylüyor. Tanrıça da kadınlık organını gök teknesine, yeni doğan aya, sürülmemiş tarlaya benzetiyor ve sürülmemiş bu tarlayı kimin süreceğini soruyor. Dümüz'ü kendisini süreceğini söylüyor. Bundan sonra düğün hazırlıkları başlıyor. Bu şiire göre Tanrıça için taze hurma toplanıyor. İnanla kraliçelik hazinesine sokuluyor. Kendisine yaraşacak çeşitli mücevherler seçiyor, giyinip süsleniyor. Her tarafına güzel kokular sürüyor, gözlerini kömürle boyuyor. Diğer taraftan lacivert taşlarla süslü, beyaz çarşaflı bir yatak hazırlanıyor. Yatağın etrafına sedir kokuları serpiliyor. İnanla kraliçelik yatağına davet ediliyor. O yatağı açıyor ve sevgilisini, "Yatak hazır, yatak seni bekliyor." diyerek yatağa çağırıyor. Dümüz'ü bir elini İnanla'nın kalbine koyarak el ele uyumak tatlıdır, kalp kalbe uyumak daha tatlıdır diyor. İnanla Dümüz'ü'nün kendisine yaptıklarını anlatıyor. Sevimli eliyle kalçalarını, saçlarını okşuyor. Elini kadınlık organına koyuyor, kara teknesinin kremle doldurularak onu seviyor. Daha sonra İnanla birlikte olmaktan zevk duyduk. O benimle neşelendi, benim tatlı sevgilimin kalbime yaslanarak dil oyunlarıyla 50 defa yaptı diyor. Büyük bir aşk ve zevk ile başlayan bu evlilik ne yazık ki İnanla'nın yeraltı dünyasına girmesiyle acı bir duruma dönüşüyor. Şiir tarzında yazılmış bu uzun öyküde İnanla, yeraltı tanrıçası olan kız kardeşi Ereşkigal'i görmeye gider. Ereşkigal, İnanla'nın yeraltı dünyasına sahip olmak istediğini düşünerek yeraltı kurallarına göre onu bir cesete dönüştürür. Diğer taraftan kardeşinin kocası Dimuzi'yi baştan çıkarsın diye yeryüzüne bir kız gönderir. Tanrıça, vezirinin Şubur'un yalvarmasıyla bilgelik tanrısı Enki tarafından kurtarılırsa da yerine birini bırakması gerekmektedir. İnanla yanında cinlerle yerini birini bulmak üzere şehir şehir dolaşmaya başlar. Gittikleri yerdeki tanrılar İnanla'nın yer altında kalması üzüntüsüyle çuval elbiseler giymiş, tozlar içine bulanmışlardır. Tanrıça kıyamaz hiçbirini vermeye. Nihayet Uruk şehrine geldiklerinde kocasını en iyi giysiler içinde başında tacı ve kucağında bir kızla tahtında kurulmuş olarak gören Tanrıça birdenbire çok kızarak "Alın götürün bunu." der. Cinler Dimuzi'yi yakalar, döverek, hırpalayarak, sürükleyerek yer altına götürürler. Kızı da Tanrıça öldürtür. Dimuzi orada güneş tanrısı Utu'ya kendini kurtarması için yakarır. O da Dimuzi'nin elini ayağını yılana çevirerek kaçmasını sağlar. Fakat cinler arkasını bırakmazlar. Kardeşinin evine saklanır. Orada tam yakalanacağı zaman kırlara kaçar. Kardeşine onun yerini söylemesi için işkence yapsalar da söylemez. Dimuzi kırda uyurken bir rüya görür. Rüyasını rüya yorumlayıcısı olan kardeşi Tanrıça Geçtin Anna'yı anlatır. O da büyük bir üzüntüyle onun yerine yakalanacağını söyler. Gerçekten de yakalanıp yer altına götürülür. Yaptığına çok pişman olan fakat kocasının cezasız kalmasını istemeyen İnanna'nın yardımıyla Geçtin Anna, Tanrılar Meclisi'nden kardeşi yerine yarım yıl yer altında kalmayı isteyerek yarım yıl kardeşinin yeryüzüne çıkmasını sağlar. Dimuzi yeryüzüne bahar zamanı çıkarak karısıyla birleşir. İşte bu birleşme sonucu yeryüzünde bütün bitkiler yerden fışkırarak, hayvanlar yavrulayarak, yumurtlayarak, çoğalarak her tarafa bereket getirerek gelecek diye düşünmüş Sümer dincileri ve onu o günü yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Bu birleşmeyi ülkenin kralıyla yüksek düzeydeki bir rahibeyi her yeni yılda büyük şenliklerle evlendirerek sembolize etmişlerdir. Törenlerde Tanrıça yerine geçen rahibe, Tanrı yerine geçen kralın birbirlerini söyleyecekleri sevgi, aşk, tutku dolu şiirler yazılmış. Bunlar çeşitli çalgılar eşliğinde çalınmış, söylenmiştir. Bu şiirler, Tevrat üzerinde çalışan bilginleri yüzyıllar boyu büyük bir meraka düşüren bir konunun aydınlığa çıkmasını sağlamıştır. Tevrat'ta Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı bölümünde çok sayıda açık saçık aşk şiiri vardır. Bunlar tarih değil, dinle de ilgili görünmüyor. Bunlar neden bu din kitabında bulunuyor sorusu araştırmaları devamlı düşündürmüştür araştırmacıları. Kilise papazları İsa'yı seven, kiliseyi sevilen, İbraniler ise Yahve'yi seven, İsrail sevilen olarak yorumlamışlardır. 19. yüzyılda ise bunun Filistin düğünlerinde yapılan törenlerle ilgili olduğu söylenmiştir. Kutsal evlenme şiirleri özellikle bu yüzyılın ikinci yarısından sonra okunup çözüldükçe, bunların Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı bölümündeki şiirlere çok benzediği görülmüştür. Bu bölümün Tevrat'ın en son elden geçirilişine bile çıkarılmamasına, İsrail'de bereket kültü etkisinin henüz tamamıyla silinmediğini gösteriyor. Öykünün izleri Ugarit, Finike, Kenan ve Yunan efsanelerinde de bulunmaktadır. İsrail'e Mezopotamya'dan doğrudan doğruya ve Suriye yoluyla geçmiştir bu kült. Kutsal evlenme törenleri İslam dünyasında da bir iz bırakmıştır. Hristiyanlar arasında İsa'nın yeryüzüne çıkması, bereket getirmesi inancına dayanan ve yumurtalarla kutlanan, Almanya'da Ostern, İngiltere'de Easter yoğurtusuyla, halkımızın arasında Hızır'la İlyas peygamberin birleştiği düşünülen Hıdrellez şenlikleri, bu kutsal evlenme töreninin bir uzantısı sayılabilir. Takvimimizde yer alan Temmuz ayının adı da Dimuzi'den gelmektedir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17.